Ayrım 10. Bay Bergère Paris'te. Anatole France. Sayfa 119. 20. Trocadero Sarayı'nın merdivenleri üzerinde durmuşlar. Bay Bergère'in öğrencisi Bay Gobain kelebek gözlüklerin camını siliyordu. Bay Bergère, şu manzaraya bakın dedi. Şu kubbe, minare, külah, çan kulesi, kule ve alınlıklara bakın. Cam, kiremit, renkli çini, ahşap, hayvan derisi çatılara bakın. İtalyan ve mağrip tarzı teras, saray, tapınak, pagoda, köşk, kulübe, çadır ve su haznelerine bakın. Konuttaki uyumluluk ve karşıtlıklara, çalışmanın büyüsüne, evrenin bütün sanat ve zanaatlarını bir araya getiren çağdaş dehanın büyük eğlencesi sanayinin enfes buluşlarına bakın. Bay Gobain, Fransa'nın bu uçsuz bucaksız fuardan yarar sağlayacağını umuyor musunuz? Diye sordu. Bay Bergère, kısır ve düşmanca bir gurur duymamak şartıyla bu fuardan büyük yararlar sağlanabilir diye yanıt verdi. Görünen yalnızca dekor ve dış görünüşten ibaret. Esasında fuarın yararları çok daha değişik alanlarda olacak. Fuar, mal mübadelesi, malların gerçek değerlerine göre tüketilmesi, istihdam ve ücretlerin artırılması, işçinin özgürleşmesi gibi meselelerin üzerinde fazla büyük bir dikkatle durulmasına yol açacak. Bu uluslararası fuarın horoz janı ile koyun janı yenilgi uğratmasını hayranlıkla karşılamıyor musunuz? Bu fuarın başlıca yararı budur. Horoz jan ve koyun jan ortada yoklar. Farkında değil misiniz? Onları ne gören var ne de duyan. Halbuki bir süre öncesine kadar onlardan başka kimsenin sesi duyulmazdı. Horoz jan önde, başı havada yürür, peşinden de şişman ve kıvırcık saçlı koyun jan gelirdi. Bütün şehir kukuriku ve melemelerle çınlardı. Beli beylerdi bunlar çünkü. Bu kış günlerden bir gün horoz jan koyun jana şunları söyledi. Savaşa girmemiz gerekiyor. Bu alçak hükümet savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Koyun jan şöyle yanıt verdi. Ben bir deniz savaşı istiyorum. Bir deniz dövüşü de bizim coşkun milliyetçi duygularımıza uyar. Ama hem denizde hem karada savaşamaz mıyız? Bize kim engel olabilir? Koyun jan. Hiç kimse engel olamaz diye karşılık veriyordu. Hele bir engel olmaya kalksınlar görürler günlerini. Ama önce hain, satılmış Yahudi ve Masonların hesabını görmeli. Elbette, milli sınırlar içindeki düşmanın tümünü temizlemeden ben savaşa girmem. Horozcan ateşli, koyuncan ise yumuşak başlıdır. Ama her ikisi de gayet iyi bilir ki, iç ve dış savaşların ülkeye getireceği yararı bütün gücüyle savunmayanlar, ulusal potansiyelin yitip gitmesine sebep olurlar. Horozcan ile koyuncan cumhuriyetçidirler. Her seçimde Horozcan imparatorcu adaya, koyuncan ise kralcı adaya oy verir. Ama ikisi de plebisitçi cumhuriyetçidir. Seçtikleri hükümetin sonu belirsiz ve kaotik bir seçim sonunda yıkılması riskine girmektense plebisiti en iyi yol olarak görürler. Bu yolda son derece mahirdirler. Evinizi kumarda bir demet samana karşılık olarak ortaya koyarsanız akıllıca davranmış olursunuz. Bu sayede evinizi kazanma şansına sahip olursunuz. Bu çok iyi bir şeydir. Horozcan dindar değildir. Koyuncan ise din konusunda özgür düşünceli olmadığı gibi kilise yanlısı da değildir. Ama her ikisi de mucize satışı sayesinde zengin olan, kışkırtıcı, hakaret ve iftira dolu bildiriler yayınlayan papaz takımına saygı ve yakınlık duyar. Bu takımın her yeri sardığını, ülkeyi kemirip bitirdiğini elbette çok iyi bilirsiniz. Horozcan ve Koyuncan vatanseverdir. Siz de kendinizi vatansever sanıyorsunuz. İlkenize, akıl ve duygularınızın hoş ve yenilmez bağlarıyla bağlısınız ama yanılıyorsunuz. Çünkü evrenle barış içinde bir arada yaşamak gibi bir niyetiniz var değil mi? O zaman siz kesinlikle bir yabancı işbirlikçisi sayılırsınız. Horozcan ve Koyuncan bir yandan savaş naraları atarak, bir yandan da sizi coplayarak bunu kanıtlayacaklardır. Fransa, Fransızlarındır. Fransa, Fransızlarındır naralarından geçilmeyecektir. Bu Horozcan'ın, Koyuncan'ın parolasıdır. Leşinizi yere serseler yeridir. Bu iki kelime bir büyük halkın diğer halklara göre konumunu ve yaşaması için gerekli şartları evrensel değişim yasasıyla düşünce ve malların ticareti yasasını mükemmel bir şekilde açıkladığına ve derin bir felsefe ile geniş bir iktisadi doktrin içerdiğine göre Horozcan ile Koyuncan Fransa'nın Fransızların olması için Fransa'nın kapılarını yabancıları kapamaya karar vermişler ve böylece dahiyane bir buluşla Bay Melen'in az sayıda toprak sahibinin çıkarlarını gözeterek tarım ve sanayi ürünlerine uyguladığı politikayı insanlara uygulamaya kalkmışlardır. Horozcan'ın yabancı uluslardan insanlara ülke kapılarını kapama düşüncesi, yani bu vahşi ve güzel düşünce bir yığın küçük burjuva ile bir yığın kahveciyi hayran bırakmıştır. Horozcan ile koyuncanın kalplerinde hiç kötülük yoktur. İnsan neslini istemeden düşman olmuşlardır. Horozcan daha ateşli, koyuncan ise daha melankoliktir. Ama ikisi de sıradan insanlardır ve okudukları gazete ne yazarsa ona inanırlar. Bu nedenle kalpleri temizdir. Çünkü okudukları gazeteye ancak onlar kadar saf derin olanlar inanabilir. Sizleri tanık gösteriyorum ey ünlü sahtekarlar, usta kalpazanlar, büyük yalancılar. Ey hayal tacirleri, ey yanıltma sanatkarları, sizleri tanık gösteriyorum. Siz ki ustacar hilelerle dinsel ve din dışı edebiyatı düzmece kitaplarla zenginleştirdiniz, yüzyıllar boyunca hem cahilleri hem de bilginleri yanıltan Latin, İbrani, Suriye ve Kalde eserleri yazdınız, sizleri tanık gösteriyorum. Siz sahte Pisagorlar, sahte Hermes Trismegistoslar, sahte Sanchoniatonlar, sahte Orfe şiiri ve fal kitabı yazarları, sahte Enoşlar, sahte Estroslar, sizleri tanık gösteriyorum. Sözde Klemenler ve sözde Timoteler, siz derebeyi papazlar, siz ki toprak imtiyazlarınızı garanti etmek için 11. Louis zamanında Clotaire ve Dagobert yasalarını çıkardınız. Siz kilise hukuk bilginleri, siz ki kendi yazdığınız kararnameleri papalık yazmış gibi yutturmaya kalktınız. Sizler her cins ve türden tarihsel hatıra imalatçıları. Ey Sulavi, ey Kurşan, ey Ponchar Lafos, ey sahte Weber, ey sahte Burien ve diğerleri. Sizleri tanık gösteriyorum. Siz yalancı polisler, yalancı cellatlar. Sizler ki iğrenç bir şekilde Samson'un anılarını, Bay Claude'un anılarını yazdınız. Sizler tanıksınız. Sen Brenluca, sen ki Magdalı Meryem'in ve Vercingetorix'in yazılarını taklit edip onları yazmış gibi iki sahte mektup yazdın. Sen tanıksın. Sizler ey ömür boyu yalan, riya içinde yaşamış olan sahte Simerdisler, Neronlar, Jeanne d'Arc'ın erkek kardeşlerini bile yanıltan Orlean bakireleri, sahte Demetriuslar, Marten Gerler ve sahte Normandiya dükleri. Tanık olun. Tanık olun ey el çabukluğu üstadları, yığınları baştan çıkarmaya yarayan mucize imalatçıları. Tanık olun. Büyülü Simon, Tianeli Apollonios, Cagliostro Saint-Germain Kontu. Ey çok uzaklardan gelerek bize her türlü yalanı söyleme imkanı olan yolcular. Bu imkanı sonuna kadar kullanıp bize Kiklopları, Lestigonları, Mıknatıs Dağı'nı, Roş Kuşu'nu ve Papaz Balı'nı gördüğünü söyleyenler. Tanıksınız. Ve siz Jean de Mandeville, siz ki Asya'da ateş kusan şeytanlarla karşılaştınız, siz de tanıksınız. Siz ey güzel masalcılar, öykücüler, ey kaz ana, ey afacan til, ey Münşe Hosen baronu ve ey siz şövalye ruhlu ve dalaverici İspanyollar, sizleri tanık gösteriyorum. Sizlerin asırlar boyu söylediğiniz yalanlardan daha fazlasını Horoz Jean ve Koyun Jean'ın okuduğu gazeteler bir günde söylüyorlar. Buna tanık olun ve onların beyinciklerinde dolaşan onca hayalete şaşmayın. 21. Cumhuriyete karşı yapılan darbe girişimine adı karışan ve hakkında kovuşturma açılan Joseph Lacris hem şahsını hem de elindeki belgeleri koruma altına aldı. Kralcı darbe komitesinin mektuplarını ele geçirmekle görevlendirilen polis komiseri ziyaretini komite üyelerine 24 saat önceden bildirecek kadar nazikti. Bu şekilde hem nezaketini ifade etmiş hem de kendi yararlarını kollamış oluyordu. Neden mi? Çünkü o da herkes gibi Cumhuriyetçi hükümetin yakında düşeceğini, yerine Mel'in veya Ribo başkanlığında bir hükümet geleceğini tahmin ediyordu. Komiser, komite merkezine geldiği zaman bütün dolaplar ve dosyalar boşaltılmıştı. Komiser boş dolap ve dosyaların hepsini mühürledi. Şömine mermeri üzerinde duran 1897 tarihli bir Botin yıllığı, bir otomobil fabrikası kataloğu, bir eskrim eldiveni ve bir sigara paketi de aynı şekilde mühür altına alındı. Böylece yasal gerekler eksiksiz yerine getirilmiş oldu. Yasal gerekler yerine getirdiği için komiseri kutlamak gerektiği açıktır. Çünkü yasal gerekler mutlaka yerine getirilmelidir. Komiserin adı Jonqui'dir. Seçkin bir memur, aydın bir kişiydi. Gençliğinde gazino şarkıları bestelemişti. Eserlerinden biri olan Ekmekteki Hamam Böcekleri 1885'te Şanzelize'de büyük sükse yapmıştı. Beklemediği bu kovuşturma önceleri Joseph Lacris'i şaşırttıysa da sonra güveni yerine geldi. Giriştikleri darbenin 1. İmparatorluk veya Krallık dönemindeki bir darbeden çok daha az tehlikeli olduğunu ve 3. Cumhuriyet'in hiç de kan dökücü olmadığını anladı. Gerçi 3. Cumhuriyet gözünden düştü ama rahatladı. Bu işte Joseph de Lacris'i kurban gibi gören tek insan Bayan de Bonmont'du. Cömert kadın hem onu daha çok sevdi hem de hıçkırıklara ve gözyaşlarına boğuldu. Birlikte Brüksel'e kaçtılar ve unutulmaz bir 15 gün yaşadılar. Joseph de Lacris'in sürgünde kaldığı süre bundan ibaret kaldı. Yüksek mahkeme ile takipsizlik kararlarından birini Joseph Lacris için verdi. Ben bundan şikayetçi değilim. Eğer bana sorsalardı yüksek mahkemenin hiç kimseyi mahkum etmemesi gerektiğini söylerdim. Bütün suçlar hakkında kovuşturma açamadığımıza göre sadece en zayıf ve korumasızlar hakkında kovuşturma açmanız pek ince bir davranış sayılmaz. Hele bu en zayıf ve korumasızları bugüne kadar kovuşturuldukları olaylardan pek de farkı olmayan ya da en azından pek farkı yokmuş gibi görünen olaylardan mahkum etmek uygun değil. Hem sonra bir askeri darbeye sadece sivillerin adının karışmış olması çok garipti doğrusu. Çok değerli insanlar bana şöyle yanıt verdiler. İnsan kendini koruyabildiği kadar korur. Joseph Lacris çalışma azminden hiçbir şey kaybetmemişti. Darbeyi yeniden örgütlemeye hazırdı ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Arama emri alan bütün polis komiserleri, kralcı sanıklara, Bay Jonkin gösterdiği nezaketi gösteriyorlardı ama hem şanssızlık hem de sanıkların tedbirsizliği yüzünden gizli örgüt komiteleri hakkında birçok belge ve savcının eline geçmişti. Artık güvenli bir şekilde darbe yapmak ve kralı kırlangıçların ülkeye döndüğü tarihlerde geri getirmek imkanı kalmamıştı. Bayan de Bonmont, Şanzelize'den Paris'e gireceği sırada kralın arabasına koşmak için satın aldığı altı beyaz atı, kardeşi Wallstein'in tavsiyesi üzerine Trocadero Milli Sirke Müdürü Bay Gilbert'e sattı. Zarar etmek gibi üzücü bir durumla da karşılaşmadı. Aksine ufak bir kazanç bile vardı. Ama buna rağmen zambak kadar beyaz bu altı at bir daha geri dönmemek üzere ahırlarını terk ettikleri zaman Bayan de Bonmont gözyaşlarına boğuldu. Sanki mezara taşıyacakları krallığı mezara götürüyorlardı. Olay üzerine dar kapsamlı bir soruşturma yürüten yüksek mahkeme soruşturmayı uzattıkça uzatıyordu. Bir gün Bayan de Bonmont'larda otururlarken genç Lacris gayet haklı olarak kendisine beraat ettirip ancak birkaç sanığı tutuklayan hakimleri lanetledi. Haykırarak, haydut bunlar dedi. Bayan de Bonmont içini çekti. Ah, senato hükümetin emrine girmiş. Hükümet de iğrenç. Bay Melen olsa böyle bir dava açmazdı. O cumhuriyetçiydi ama dürüsttü. Bugün o başbakan olsa kral mutlaka Fransa'ya dönerdi. Henry Lyon bu konuda hiçbir zaman hayale kapılmamıştı. Bugün kral maalesef çok uzakta dedi. Joseph Lacris başını sallayarak onayladı. Uzun bir sessizlik oldu. Henry Lyon bu kez belki böylesi daha iyi dedi. Nasıl? Belki böylesi sizin için daha iyi dedim. Yani kralın sürgünde olması daha iyi demek istiyorum. Eğer vatanseverlik duygularınızı bir tarafa bırakabilirseniz bu durumda memnuniyet bile duyabilirsiniz. Dediklerinizi anlayamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok. Eğer siz de benim gibi para işleriyle uğraşsaydınız, krallık size de yararlı olabilirdi. Krallığın alacağı borç bile. Kral tahta çıktıktan sonra borçlanacaktı çünkü. Hüküm sürmek için para gerekir. Ben bu işten büyük para kazanırdım ama siz avukatsınız. Kralın yeniden tahta çıkması size ne kazandırabilir ki? Bir vilayete vali mi olacaktınız? Neye yarar ki? Cumhuriyet idaresinde yaşayan bir kralcı bile daha iyi işler çevirebilir. Bir kere çok iyi bir hatipsiniz. Hayır hayır, alçak gönüllülük taslamayın. Hiç zorlanmadan, gayet kibar bir üslupla konuşuyorsunuz. Milliyetçiler 25-30 kadar genç avukat yetiştirdi. Siz de onlardan birisiniz. İnanın bana, bunu sizi popoflamak için söylemiyorum. İyi bir hatip, kralın geri dönüşünden yarar ummamalı. Kral Philip, Elize Sarayı'na yerleşir yerleşmez sizi idari bir göreve getirecekti. Bu görevlerde insan çabuk yıpranır. Eğer halkın çıkarlarını savunursanız, kral kızar ve işinize son verir. Diğer yandan, eğer kralın çıkarlarını savunursanız, bu kez halk homurdanmaya başlar ve işinize son veren gene kral olur. Kral hata işler, siz hata işlersiniz. Hem kralın hatalarının hem kendi hatalarınızın ceremesini çekersiniz. Halk sizi sevsin veya sevmesin, her halükarda kaybedersiniz. Başka çare yoktur ama kral sürgünde olduğu sürece hata işlemeniz söz konusu olamaz. Nasıl işleyebilirsiniz ki? Sorumluluğunuz yok, yönetimde değilsiniz ki. Bu mükemmel bir durumdur. Halkın sizi sevip sevmediği önem taşımaz. Beceriksiz olma riskiniz de yoktur ayrıca. Davasını kaybeden biri artık nasıl beceriksiz olsun ki? Kaybetmiştir zaten. Bedbahtların avukatı her zaman bilidir, iyi konuşur. Eğer idare cumhuriyet idaresi ise ve siz de başa geçme şansı olamayan bir kralcıysanız tehlike yok demektir. Açık sözlü liberal bir muhalefet sürdürürsünüz. Hükümete zarar vermediğiniz sürece de o size saygı duyar. Öte yandan rejim düşmanlarının da sevgisini kazanırsınız. İktidardan düşen kralın hizmetinde olduğunuz ve önünde saygıyla eğildiğiniz sürece asaletinizden kimse şüphe etmez. Hiç durmadan kralı övebilir, pofoflayabilirsiniz. Ayrıca hiç çekinmeden prensinize öğütler verebilir, onunla dobra dobra konuşabilir, ittifaklarını ve danışmanlarını eleştirebilir ve hatta ona şunu bile söyleyebilirsiniz. Monseigneur, size saygıyla ifade ederim ki ilişkide olduğunuz insanlar kötü insanlar. Bu asil söylem hemen basında yer bulacaktır. Sadakatinizle ünlenecek ve asil ruhunuzla taraftarlarınızı hükmedeceksiniz. Bir avukat olarak adliyede, bir milletvekili olarak mecliste ne yaparsanız yapın hoş görünecektir. Sizi kimse doğru yoldan ayıramayacak, papazlar da sizi destekleyecektir. Lakris durumunuzun kıymetini bilin. Lakris sertçe yanıt verdi. Anlattıklarınız belki gülünecek şeyler, belki komik yanları var ama ben gülemiyorum. Kanımca şakalarınız hiç yerinde de değil. Şaka etmiyorum. Evet, şaka ediyorsunuz. Siz şüpheci birisiniz. Ben şüphecilerden nefret ederim. Ben eylemden yanayım. Şimdi bile her şeye rağmen eylem yapılmasını doğru buluyorum. Henry Leon itiraz etti. Size temin ederim ki çok ciddiyim. O halde aziz dostum, size üzülerek bildiririm ki çağımızın düşüncesini hiç anlayamıyorsunuz. Beriye gibi birinin portresini çizdiniz bize. İkinci imparatorluk yönetiminde onun yaptıklarına hak verebilirdiniz. Ama sizi temin ederim ki modası geçti artık. Eskidi o. 20. yüzyılda yenik düşmüş saraylara gülüyorlar artık. Yenilmemek gerekiyor. Yenilenlere, güçsüzlere haksız gözüyle bakılıyor. Günümüzün ahlaki değerleri böyle. Polonya, Yunanistan veya Finlandiya'nın yanındayız mı demek bu? Hayır hayır, bizim o tarakta bezimiz yok. Saf değiliz biz. Doğru bir ara yaşasın bu erler diye haykırdık ama ne yaptığımızı biliyorduk. Niyetimiz hükümeti tedirgin etmek, İngiltere ile arasını açmaktı. Bu erlerin zafer kazanacağını umuyorduk. Ben umudumu yitirmedim. Cumhuriyeti cumhuriyetçilerin yardımıyla devireceğimize hala inanıyorum. Tek başımıza başaramadığımız şeyi bütün milliyetçiler birlikte başaracağız. Baldırı çıplak kızın işini hep beraber bitireceğiz. Her şeyden önce belediye seçimlerine katılmamız lazım. 10. ayrımın sonu sayfa 127.